Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Murat Yılmaz. Bir süredir Türkiye siyasi tarihini, Türkiye demokrasi tarihini, Türkiye'nin tek parti döneminden çok partili hayata geçişi, Demokrat Parti yılları ve nihayet 27 Mayıs darbesi, 27 Mayıs darbesindeki yargılamaları konuştuk. Yargılamalardan, buradaki davalardan örnekler verdik, savunmalardan örnekler verdik. Bugün bu yargılamaların genel olarak bir değerlendirmesini yaparak 1960 yılından artık 61 yılına doğru ilerliyoruz. Yassıada'daki duruşmalarda muhtelif davalar söz konusuydu. Bu davaları önce sayalım. Bu davaların isimleri bile aslında yargılamaların ne kadar ön yargılı olduğunu, yargılamaların aslında darbeciler marifetiyle o dönem Demokrat Parti iktidarını, onun önde gelen isimlerini karalamak amacına matuf olduğunu ve esas itibariyle tekrar söyleyecek olursak gerçek bir yargılama olmadığını ortaya koyuyor. İlk dava köpek davası olarak tarihe geçiyor. İkinci dava 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül olayları 1955 yılında olmuş İstanbul'daki hadiselerin darbeden sonra bir yargılanmasına, İktidar Partisi etrafında bir yargılamaya dönüştürülüyor. Üçüncüsü bebek davası. Burada Menderes'in özellikle itibarını sarsmak için gayrimeşru bir bebek ve onun öldürülmesinden bahsediliyor. Dördüncü olarak Winilex şirketi üzerinden bir Hasan Polatkan'ın yargılandığı, Hasan Polatkan'a yönelik iftiraların söz konusu olduğu bir dava. Beşinci olarak dolandırıcılık davası adıyla bir dava var. Altıncısı arsa davası diye bir dava açılmış durumda. Yedincisi Ali İpar adıyla bir dava var. Bir armatörün ismi bu. Onunla ilgili bir yolsuzluk iddiası var. Döviz kanununu ihlal etmekten daha doğrusu. Sekizincisi değirmen davası. Dokuzuncusu Barbara davası. Bu da çok enteresan mesela. Polatkan ve Koralta'nın meclis başkanlığı yapmış olan kişinin bir Alman hizmetçi getirmesi ve bununla ilgili yine dövize ilişkin bir iddia, yargılama. Onuncusu örtülü ödenek davası. Bu dava da çok enteresandır. Başbakanların emrinde olan örtülü ödenekle ilgili bir dava söz konusu oluyor. Başbakanlık müsteşarıyla beraber yine Menderes yargılanıyor bu davada. 11.'si radyo davası. 12.'si Topkapı olayları davası. Bu 1959 yılındaki Topkapı'da ortaya çıkan bir hadisenin işte darbeden sonra yargı marifetiyle yeniden ele alınması. 13.'sü Çanakkale olayı davası. Burada muhalif milletvekilleriyle ortaya çıkan problemler Menderes ve iki bakanın hürriyetleri tahdit ettiği iddiasıyla bir davaya dönüştürülüyor. 14. olarak Kayseri olayı davası. Yine burada İnönü ile ilgili yaşanan protestolar dolayısıyla bunun bir yargılamaya söz konusu olması var. 15. Demokrat İzmir davası. 16. üniversite olayları davası. Yani bu da darbeyi hazırlayan, darbenin öncesinde yaşanmış olan olayların yargılaması. Yani aslında çok enteresan. Darbenin gerekçesi, darbecilerle işbirliği yapan kişilerin eylemleriyle mücadele ettiği için hükümet yargılanıyor. 17. istimlak davası. Bu da çok enteresan. Tek parti döneminde İstanbul çok ihmal edildiği için Menderes iktidara geldikten sonra bunu geçtiğimiz programlarda ele almıştık. Özellikle İstanbul'un imarını esas alan bir çabaya giriyor. Bu imarın içerisinde istimlaklar da var yeni yolların açılması için. Çünkü İstanbul büyüyor ve bu büyümenin neticesinde yeni yolların yapılması gerekiyor. Buradaki istimlaklarla ilgili bir dava konusu oluyor. 16.'sı Vatan Cephesi davası. Yine bunu geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Aslında mesela muadili muhalefetin daha önce açtığı bir başka cephe var ama Demokrat Parti bir cephe adı altında bir Demokrat Parti ile dayanışma grubu oluşturunca bu bir dava konusu olmuş. Nihayet 19.'sı buradan sık sık örnekler verdik. Anayasanın ihlali davası. 19 tane dava var. Bu davalardan türlü mahkumiyetler var ama en önemlisi tabiatıyla çıkan idamlardan üçünün uygulanması. Bunlar başvekil Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu. Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu da Dışişleri Bakanı. Bu üç isim idam ediliyor maalesef. İdamları takiben de zaten çok enteresandır. Seçimler gerçekleşiyor. Arada az bir zaman var. Bu atmosfer içerisinde o zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay düzenliyor. Bu darbeden sonra siyasi partilerin yaptığı ilk kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15. kurultayı. Çünkü 27 Mayıs darbesi esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi 15. kurultayını yapıyor. Kurultayda yine geçtiğimiz 50-60 arasını anlatırken bu dönemde ortaya çıkan bir figür var. Genel sekreterlik de yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kasım Gürek. O İnönü'nün karşısında bir pozisyonda. İnönü ve onun karşısında işte genel sekreterliği adayı olan Kasım Gürek var. Fakat İsmet İnönü onun artık genel sekreterliğine tahammül edemeyerek ya o ya ben şeklinde delegeleri bir seçim yapmaya zorluyor ve Kasım Güley'i ezici bir şekilde yeniyor bu kurultayda. Fakat İnönü genel başkanlıkta tek aday olmasına rağmen artık İnönü'ye ilişkin oy verenlerin dışında boş oy verenlerin veya geçersiz oy veren delegelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir yenilik. Genel sekreter İsmail Rüştü Aksal oluyor. Zaten ifade etmiştim Kasım Gürek'le anlaşmazlıkları artık 50 ile 60 arasında ortaya çıkmış durumda. Yönetim tarzı, siyaset yapma tarzları itibariyle birbirlerinden farklılar. İsmet İnönü daha klasik, Kasım Gürek daha popülist tarzda bir siyaset yapıyor. Bu ocak bucak örgütlenmeleri 27 Mayıs'tan sonra kapatılıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları için de geçerli. İl ve ilçe yönetim kurullarını güçlendiriyorlar. Ocak bucaklar ortadan kalktığı için yeni duruma intibak ediyorlar. Bu kurultaydan 1,5 ay sonra da seçimler olacak. Burada seçimlere ilişkin bir beyanname hazırlanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu serbest işte Demokrat Partililerin silindiği, Demokrat Partililerin mahkum edildiği ortamda tek başına iktidara geleceği düşünülüyor. Ama hikaye öyle gelişmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi yapılan seçimlerden tek başına iktidarla çıkamayacak. Bunu yine ele alacağız. Bu arada seçimler yapılıyor ama seçimlere rağmen işte o dönemde bazı başlıklar var. Asker kışlaya döndü, dönüyor falan gibi. O da öyle olmuyor. Asker ne yazık ki bu dönemde 12 Mart darbesine kadar kışlaya girmiyor ve kışlada olduğunda da siyasetten kopmuyor. Siyasete müdahale gayretlerine devam ettiriyor. Çünkü bu daha önceki programlarda ifade etmiştim. Bu virüs yani darbe virüsü bir kere bir orduya, bir ülkeye, bir devletin içerisine girerse bu kolay kolay ortadan kalkmıyor. Bununla ciddi bir mücadele gerekiyor. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmış. İşte seçimler olacak. Bu dönemde de işte yargılamalar, Demokrat Parti kapatılmış. Yargılamalar, mahkumiyetler, nihayet idamlar söz konusu oluyor. Yani aslında sandık bu Demokrat Partililerin mahkumiyeti ve idam sehpasının gölgesinde kuruluyor. İşte bu bahsettiğimiz davalardan 3 idam çıkıyor. Bunlar uygulanıyor. Şimdi bu dönemde yine önemli bir takım gelişmeler var. Milli Birlik Komitesi tarafından basın ilan kurumu ve basın kanunu çıkarılıyor. Sonra önemli bir husus OYAK mesela kuruluyor. Bu tür bundan sonraki döneme ilişkin çalışmalar da var. Bunları zaman zaman tekrar ele alacağız. Bu dönemin önemli konuşulması gereken, seçimlerden önce konuşulması gereken hususiyetlerinden birisi de 1961 Anayasası. 1961 Anayasası 27 Mayıs darbesi sonrasındaki dönemin siyasi sistemin esasını teşkil ediyor. Bunu da yapıldığını, nasıl yapıldığını ve mantığını bir dahaki programlarda ondan sonraki dönemi daha iyi anlayabilmek için daha geniş bir şekilde ele alalım ama bu sefer giriş olarak kısaca ifade edelim. Anayasa bir kurucu meclis oluşturularak orada hazırlanıyor. Kurucu meclis dedikleri aslında darbeyi yapan Milli Birlik Komitesi'nin atadığı, içinde Demokrat Partililerin olmadığı, esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partililerin ve onu destekleyen kesimlerin olduğu bir meclis. Burada bir anayasa hazırlanıyor. Bu anayasa Milli Birlik Komitesi'nin de katkılarıyla tamamlanıyor ve sonra işte halk oylaması yapılıyor. Halk oylaması dediğimizde hayır demenin yasak olduğu bir oylama tabii. Yani bunun propagandası yapılmıyor. Evet demek serbest. Daha sonraki darbe dönemlerinde 12 Eylül döneminde de böyle olacaktır. Ama hayır demenin yasak olduğu bir referandum söz konusu oluyor. Referanduma katılım çok yüksek değil. Ama neticede bu propagandanın ve eğer anayasa teklifi reddedilirse ne olacağının belirsiz olmasının, darbenin devam etme ihtimalinin getirdiği bir şekilde %61,5 oyla kabul ediliyor. Bu anayasanın esası seçmene, genel oya güvensizlik mantığıyla ortaya konmuş durumda. Seçimden çıkan otoritelere güvensizlik esas ve onların tek başına seçmenden aldığı güçle ülkeyi yönetmesini engelleyecek ona bürokratik zümrelerin, bürokratik kurumların ortak olmasını temin edecek bir ideolojisi ve sistematiği var anayasanın. İşte milli egemenlik milletindir diyor ama bu egemenliği anayasadaki yetkili organlar eliyle kullanır diyor. Bu organlar dediği andan itibaren meclisin dışında bir takım kurumlara cevaz verilmiş, yol verilmiş oluyor. Bu kurumlar marifetiyle aslında seçmenin iradesine ortak olan bir bürokratik zümre söz konusu. Bu çerçevede işte Anayasa Mahkemesi kuruluyor. Meclis ikiye bölünüyor. Bir yandan İşte Millet Meclisi, diğer taraftan Senato. Bu Senato'nun içinde Milli Birlik Komitesi'nin üyeleri kendilerini garanti altına almak için ömür boyu üye oluyorlar. Yani Milli Birlik Komitesi üyeleri dokunulmazlığı sahip oluyor. Senato'daki seçimlerden etkilenmeyecek şekilde ömür boyu üye oluyorlar. Ayrıca bir de Cumhurbaşkanı'nın kontenjanından seçilen senatörler var. Yani seçim dışı bir mekanizmayla meclise ortak olan bir irade var. Yani sadece genel olarak meclise ortak olan değil, meclisin teşekkülüne de müdahale eden seçim dışı aktörlerle onun içine giren hem bu darbecilerin dahil olması hem de Cumhurbaşkanı'nın atadığı üyelerle bir mantık söz konusu. Zaten hani darbecilerin senatonun içinde olmasıyla beraber ciddi bir problem olduğunu söylemek lazım. Bu ikiye bölmeyle meclisi, meclisin gücünü biraz zayıflatmak, işte yasamanın hızlı karar almasını engellemek, böylece işte bürokratik zümrelerin, kurumların önü de açılmak isteniyor. Anayasa Mahkemesi'nden bahsettim. Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek için kuruluyor ama burada yasada mahkemesinin üyeleri Anayasa Mahkemesi üyesi oluyorlar. Darbecilerle işbirliği yapan hukukçular Anayasa Mahkemesi üyesi oluyorlar. Dolayısıyla onların misyonu esas itibariyle kanunları anayasaya uygunluk bakımından denetlemek değil, darbenin ideolojisi çerçevesinde yeni meclisi ve onun çıkaracağı kanunları, onun yasama faaliyetlerini denetlemek anlamına geliyor Anayasa Mahkemesi'nin misyonu ve o dönem boyunca gösterdiği performans. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin bu dönemde aldığı, daha sonraki siciline de tesir edecek kararları var. 27 Mayıs darbesinin eleştirilmesinin yasaklandığı bir kanun var. Meclis bu kanunu kaldırıyor. Kaldırınca bu kanunu Türkiye İşçi Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Ve Anayasa Mahkemesi de bu kanunu iptal ediyor. Yani 27 Mayıs'ın bir darbenin eleştirilmesini engelliyor Anayasa Mahkemesi. Bu zaten sadece bu örnek bile Anayasa Mahkemesi'nin perspektifini, misyonunu ortaya koyuyor. Bu tabii bu dönemin demokrasi ve hukuk devleti açısından çok ciddi bir problem. Zaten yasada ve darbe yükü var ama bu yük o dönemde sınırlı kalmıyor. Bu mekanizmalar marifetiyle işte bir yandan senatoya, bir yandan Anayasa Mahkemesi'ne giren darbeciler ve onlarla işbirliği yapanların kadro olarak mevcudiyetiyle demokrasinin üzerinde bir yüke dönüşüyor. Buna benzer işte genel olarak kurumların, özel kurumların güçlendiği bir dönemden bahsediyoruz. Bunun tabiatıyla kendi mantığı içerisinde eğer hani seçilmiş iradenin, yönetimin önünde bir engelleme maksadı olmasa bu ayrıca ele alınabilecek bir şey. Ama anayasanın genel mantığı seçilmiş hem meclisi hem de hükümeti yönetemez hale getirmek ve burada özellikle Cumhurbaşkanı'nı güçsüz olmakla beraber üst düzey atamalarda bir rol sahibi haline getiriyor ve Cumhurbaşkanı'nı fiilen bürokrasinin, bürokratik zümrelerin, kurumların bir aktörü olarak düşünüyorlar ve aslında o dönemin yine önemli bir kadro devamlılığı Cumhurbaşkanı olarak bu darbecilerin başındaki isim seçtiriliyor. Bu seçtirilme süreci de zaten çok sakat ve ondan sonraki döneme ilişkin bir işaret veriyor. Çünkü bu dönemde darbecilerin başındaki isim Cemal Gürsel'in karşısına bir aday çıkmaması için aday olmayı düşünen mesela Profesör Doktor Ali Fuat Başgil başbakanlığa çağrılıyor ve bir darbeci, Milli Birlik Komitesi'nden bir darbeci ve başbakan yardımcısı tarafından tehdit ediliyor. Yani hem kendi can güvenliği hem de işte kendisiyle beraber hareket edeceklere ilişkin bir tehdit. Bu tabiatıyla bu dönemi nasıl bir dönem olacağını başlangıçtaki uygulamalarla belirliyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Seçimler ve özellikle 61 Anayasası'nı daha geniş ele alarak sonraki yılların siyasi sistemini, siyasi yelpazesini, siyasi gelişmelerini anlamak daha da mümkün olacak. Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.